أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aleyhissalatü vesselamla birlikte olmak, Peygamberimiz, Efendimiz, rehberimizin yanında bulunmak, onun sözlerine ciddiyetle kulak vermek ve gereğini yerine getirmek anlamına dinlemek, anlamaya çalışmak. Bunlar Türkçe'de hadis çalışmaları adıyla anılmalı. Hadis, Peygamberin aslında sözleri. Hadis söz demek, onun için insanların, diğerlerinin, başkalarının, birilerinin sözüne benzemesin diye belki de şerefli söz anlamına hadisi şerif denilir. İşte Peygamberin hadisleri aslında sözleri iken, Türkçe'de amelleri, eylemleri, yapıp ettikleri veya izin verdikleriyle, eski tabirle söyleyelim, kavli, fiili ve takriri sünnetleriyle hep beraber Peygamberin hayatını bize nakleden o değerli ifadelere hadis diyoruz. Onlardan birini Zeyd bin Erkam'dan öğreniyoruz. Tabii biz doğrudan sahabeden olan bu Allah kendisinden razı olsun Zeyd bin Erkam'a ulaşmamız imkansız. Ondan duyan, ondan da duyan, sonra ondan duyandan yazıya geçmiş, sonra onları Kenzul Ummal adıyla bir araya getirmişler. Birinci ciltte 146. hadis olarak yer alan bu haberi birlikte dinleyelim. اِنَّ اللّٰهِ اَعْهِدَ اِلَيَّ اَنْ لَا يَتِيَنِي اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِي بِلَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ لَا يَخْلُطُ بِهَا شَيْئًا اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا الَّذِي يَخْلُطُ بِلَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ قَالْ حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا وَجَمْعًا لَهَا ومن عن لها يقولون قول الانبياء ويعملون عملا جبابرا. Hadis kitapta bu metinle, bu ifadelerle yer almış. Doğrusunu Allah bilir. Ya da Peygamberimiz ne dediyse işte aslı öylecedir. Eskiden buna evkema kal denilirdi. Yani bize intikal eden bu lafızlar, bu kelimeler ama aslında Peygamber ne dediyse biz onu bulmaya çalışıyoruz anlamına. Tekrar dönelim başa, anlamaya çalışalım. اِنَّ اللّٰهَ اَعْهِدَ اِلَيَّ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle başlıyor sözüne. Allah benimle bir anlaşma yaptı. Böyle diyebiliriz kelimeye, اِنَّ اللّٰهَ اَعْهِدَ اِلَيَّ Allah'ın bana bir ahdi var. Allah bana ahdetti ki, bana söz verdi ki, sözün ta hemen başında, gerçekten bizi heyecana sevk edecek bir haber olduğunu anlıyoruz. Çünkü anlaşan iki tarafı tekrar düşünebildiniz mi? Allah ve Resulü. Allah Kur'an'da kendisini Rahman ve Rahim olarak tanıtıyor. Üstelik ketebe ala nefsihir rahmeh kaydıyla da kendisinin mutlaka rahmet ve merhamet edeceğini anlatıyor. Rahman Allah, Rahim Allah. Her işimiz onun adıyla olsun diye besmeleye de o yerleştirilmiş Allahu Alem. İşte bu Rahman ve Rahim, yani rahmet ve merhametin asıl kaynağı olan Allah, kendisini rahmeten lil alemin ve de Rahim olarak tanıttığı peygamberiyle anlaşmış. Biz ne anlıyoruz bundan? Yani mutlaka rahmet ve merhamet tecellisi bir anlaşma vardır değil mi? Bizim adımıza emirler söylense, nehiler ortaya konulsa, yasaklar vaz edilse, her şeye rağmen yine bizim menfaatimize çünkü karar alan ve karar alınan iki taraf, anlaşma yapan ve yapılan iki taraf, rahmet ve merhamet sembolü. Rahman ve Rahim olan Allah, Rahim ve rahmeten lil alemin olarak peygamberle bir ahd, bir anlaşma yapıyor, dinliyoruz. Bizim yararımıza olduğunu baştan bilerek dinliyoruz. Onlar dediyse, onlar anlaştıysa, onlar birbirlerine söz verdiler ve kabul ettilerse mutlaka bizim lehimize diyor ve öylece dinliyoruz. Neymiş anlaşmanın konusu? en la ye'tiyeni ahadun min ummeti bi la ilahe illallah. Diyormuş ki Allah peygamberine, peygamberimize, Resulüne, nebisine, elçisine diyormuş ki senin ümmetinden kim ki benim huzuruma la ilahe illallah ile gelirse. İnnallâhe ahide ileyye. Tekrar başa dönüyoruz. Allah'ın bana bir ahdi var. Allah benimle bir anlaşma yaptı. Kesinlikle Allah bana ahdetti ki en la ye'tiyeni ahadun min ummeti. Ümmetimden kim ki bir la ilahe illallah, la ilahe illallah ile gelirse, yani bu sözü taşıyarak gelirse, bu sözü söylemiş olarak gelirse, bu söz yanında olarak, bu söz amel defterinde olarak, bu söz kendisinin bizzat isteyerek, bilerek, kendi iradesiyle söylediği söz olarak onu sahibi, onun maliki, onunla birlikte gelirse, la ilahe illallah, işte bu ifadeyle kim ki Allah'ın huzuruna yarın kıyamet gününde çıkarsa, ama la yahlutu biha şey'en, ona hiçbir şey karıştırmazsa, onu hiçbir şeyle bulandırmaz, ona hiçbir şey bulaştırmazsa, halata, yahlutu, işte bu Arapça ibare, bu fiil, bu kelime, Türkçe'de biraz argo tabir olarak kullanılan halt kelimesinin aslı, yani karıştırmak demek, bulandırmak. Ama burada belki biraz da tam yerli yerince olunca, biraz da ciddi bir tehlikeyi anlatınca, sanki şöyle diyesimiz geliyor. Kim ki la ilahe illallah der ama onun üzerine halt etmezse. Demek ki la ilahe illallah bizden isteniyor. Zaten o olmadan Müslüman olmayacağımızı biliyoruz. İnsan onu deyince, demeden öncekine göre konumu, durumu, statüsü değişiyor. Bunun farkındayız. Hatırlar mısınız? Aleyhissalatü vesselam'dan bıkmış Kureyş'in kendince ileri gelenleri. Ne yapacaklarını şaşırmışlar, tehdit etmişler olmamış. Teselliye çalışmışlar olmamış. Tebrik etmişler olmamış. Ya da başka imkanlar aramışlar, acabalar üretmişler, çare bulamamışlar. Sonunda amcası Ebu Talib'e gelip, tekrar bir daha rica edelim, o aramızdan çekilsin, biz işine bakalım, defterini dürelim demeye çalışmışlar. Anlatmışlar durumu, enine boyuna dert yanmışlar. Toplumdaki fitnenin, fesadın kaynağı olarak peygamberimizi göstermişler. Sanki o yokken her şey süt limanlık yerli yerinceymiş gibi, işte bütün suç peygamberdeymiş olarak anlatmışlar dertlerini ve rica etmişler. Sen aradan çekil, biz kendi hesabımızı kendimiz görelim demişler. O da çağırmış, demiş ki kendisini anlatın. Bir de onunla konuşun bakalım. Aleyhissalatü vesselam'ı yani yeğenini çağırmış. Demiş bak dinle sana ne diyorlar. Hatta rivayetten öğreniyoruz. O arada Ebu Talib'in yanında bir kişilik yer var. Oraya oturmaya yürüyünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani konuya ve konuma hakim olmak için belki bir stratejik tespit olarak ama Ebu Cehil ondan önce davranıyor ve oraya oturuyor. O da bulduğu bir yere oturuveriyor tabii. Demek ki anlatacağımız konunun bizdeki oluşturduğu şahsiyet bizim davranışlarımızda etkili olacaktır. Gurur kibirden kaynaklanmayacak, inançtan kaynaklanacak davranışlar. Dinliyor Peygamberimiz onları. Ona da anlatıyorlar enine boyuna. Belki biraz da tatlı ama biraz tehditkar bir anlatımla. Sonunda diyor ki amca ve siz beyler dinleyin. Ben sizden bir tek kelime istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ki ne var bunu söylemeye? Neden kaçıyorsunuz? Ne oldu yani? Benim istediğimin ne zararını gördünüz? Hemen hatırlıyorlar. Bir kelime mi? Söyle anamız babamız sana feda olsun. 10 kelime bile söyleriz. Söyle ne söyleyeceksek de bitsin bu çile diyorlar. O kendisinden emin ve gayet rahat bir biçimde diyor ki la ilahe illallah. Hemen pılınlarını, pırtılarını topluyorlar. Hemen kulaklarını tıkamaya başlıyorlar. Hemen kaçmaya başlıyorlar. Sanki yaban eşeklerinin aslandan kaçtığı gibi, hatta daha şedid. Niye? Biliyorlar onlar çünkü la ilahe illallah'ın ne anlama geldiğini. Allah'tan başka ilah kabul etmemeleri gerektiğini, yani ilah kulu kölesi olunacak bir varlık. O sadece Allah olmalı. Yani ilah hayata karışmaya yetkili bir varlık. Tek yetkili, tam yetkili o Allah olmalı. Yani ilah mabudumuz, kulluk yaptığımız varlık işte o Allah olmalı. Ben Allah'tan başkasını bu özelliklerle tanımam demenin bir kelimesi bu. La ilahe illallah. Evet, kim ki bunu söylerse, ama onunla ilgili başka bir şey sadece la yaklutu biha şeyen, onu bulandırmayacak, karıştırmayacak, bulaştırmayacak, yani eğri büğrü hale getirmeyecek, karışık, buruşuk eylemeyecek, işte o zaman illa vecebet lehul cennet, garanti cennet var ona. Bu sözü söyler söylemez Peygamberimiz, sahabe hemen hatırlıyor. Kalu ya Resulallah ve mellezi yakutu bila ilahe illallah. Aman ya Resulallah, nedir o karıştıran, bulaştıran, bulandıran şey? La ilahe illallah biz de söylüyoruz. Biz de daha iyi söylemeye, biz de cennet sevdasına la ilahe illallah demeye çalışıyoruz. Hem söyleyip hem boşa gitmesin. Aman neymiş o cennet garantisini laveden, nakzeden, yok eden, işini bitiren o halt dediğiniz, o karışık, o bulaşık, o buruşuk dediğiniz şey, buruşturan, karıştıran şey ne acaba diye hemen soru veriyorlar. Sizin de dikkatiniz çekti mi bilmem. Bakıyoruz sahabeye, sahabeyle ilgili eserlere, sahabeyle ilgili yazılara, bilgilere. Sanki adamlar kafaya takıvermişler cenneti, Allah'ı razı etmeyi. Yani biraz tabir yerindeyse takıntıları o adamların. Başka bir takıntı da yok kafalarında. Ne olur ne olmaz efendim diyorlar sanki. Belli olmaz. Hemen ilk iş, tek iş, ondan başka yok iş olarak cennet sevdalısı yaşıyorlar. Cennete sevdalanmışlar. Allah'ı razı etmenin derdine düşmüşler. Ne olursa, hangi fırsatta, ne zamansa bunun derdindeler ve bunu öğrenmeye, bunu yaşamaya çalışıyorlar. Burada da öyle. Kalu ya Resulallah. وَمَنْ لَذ۪ي يَقْلُطُ بِلَا اِلَٰهِ اِلَّ اللّٰهِ Acaba, aman ya Resulallah, acaba biz de la ilahe illallah diyoruz, onu karıştıran, bulandıran, bulaştıran ne ki? Biz onu yapmasak çünkü bizim de derdimiz oydu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle cevap veriyor. قَالْ حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا وَجَمْعًا لَهَا وَمَنْعًا لَهَا يَقُولُونَ قَوْلَ الْاَنْبِيَا وَيَعْمَلُونَ عَمَلَ الْجَبَابِرَ Allahu Ekber. Ya Rabbi sen koru bizleri bunlardan. Dilimin döndüğü, aklımın erdiği kadar ifadeye çalışayım. Zaten başkasından da sorumlu değiliz. Bir insan la ilahe illallah dediği halde, bu sözle Allah'ın huzuruna gittiği halde, şu sayılan beş özelliği de taşırsa, cennet garantisini kaybetmiş demektir. Öyle anlaşılıyor. Neymiş onlar? 1. Hırsan ale dünya. 2. Ve cem'an leha. 3. Ve men'an leha. 4. Yekulune kavlel enbiya. 5. Ve ya'melun amelel cebabira. Ben öyle saymayı istedim. Sen istersen şöyle söyle. Allah'a ondan başka ilah yoktur inancını taşıdığımızı ayan beyan ortaya koyduktan sonra, arkasından dünyaya bir hırs varsa, topladıklarımız ondan dolayı, engellemelerimiz o sebepleyse, konuşunca peygamberler gibi konuşuyorsak, ama amellerimize bakınca cebbarlarınkine benziyor, zalimlerin, cebbarların, kralların ameli gibiyse, eyvah, cennet garantimizi kaybettik. Neymiş bu özellikler diye tekrar başa dönelim. Cennet garantisini kaybettiren, la ilahe illallah dediği halde cennete gitmeye engel olan özellikler. Hırsan aleddünya, tüm dünyayı kuşatacak, tüm dünyayı kaplayan bir hırs, bir ihtiras. Aman dünya benim olsun. Aman ben dünyanın olayım. Nem varsa bütün özelliklerimle, gözüm, kulağım, elim, ayağım, oğlum, kızım, malım, mülkümle, her şeyimle dünyanın olayım. Dünya benim olsun. Sanki bu özellik hadisin devamında iki ana açılımla öğretiliyor. Cem an leha, men an leha. Bütün topladıklarını bu insan dünyadan dolayı, dünyaya hırsından dolayı yapıyorsa. Cem an leha. Ne topladı? Şehir ve nehir isimleri. Belli olmaz. Belki bir lazım olur dünyada diye yapmışsa. Ne topladı? Telefon rehberleri veya adresler. Tabii belli olmaz. Belki dünya için, dünyaya bir hırs sebebiyle ise. Ne topladı? Dostlar ya da arkadaşlar, tanıdıklar, bildikler topladı. Sebep? Dünyaya hırsından dolayıysa. Başka ne topladı? Kinler, garazlar, öfkeler topladı. O da dünyadan dolayıysa. Ya da başka neler topladıysa. Hep dünya sebebiyleyse. Bir uzantısı olsa gerek ki galiba, bir de şöyle anlasam diye aklıma geliyor. Yani bu insan öyle hırslı ki dünyaya, bütün yollar ona gelsin, hep o kazansın, hep onun kasası dolsun, hep onun kesesi büyüsün. Yani herkes, her şey, her biri, herkes dursun yerinde, bir tek bu kazansın, bütün dünya bunun olsun, topladıkça toplasın dünyayı. Doymamacasına, yığmacasına, bitmemecesine, tükenmemecesine, kendisini tüketircesine dünyaya hırsından dolayı topladıkça toplasın. Dünya onun içine girsin, o dünyanın içine girsin. Aman dünya onun olsun, aman dünya her şeyle ona ait olsun, aman dünyayı kaybetmesin. Böyle bir hırs, böyle bir ihtirasla topladıkça toplasın. Ama men an leha, engellemeler de ondan dolayı olsun. Hani o komşuyla hiç görüşmüyor değil mi? Niye? Dünya felsefesi onu gerektiriyor da ondan. Ama oraya hiç gitmedi değil mi? Neden? Çünkü dünya ile, dünya adına ihtirası, hırsı onu gerektiriyor da ondan. Peki ama o tarakta hiç bezi yok değil mi? Yine aynı sebeple, çünkü dünyaya hırsı onu emretmedi de ondan. Yani bütün bıraktıkları, engelleri, terk ettikleri hep dünyadan dolayı. Dahası dünyayı yığdıkça yığdı, topladıkça topladı da bu insan, ama hiç kimseye vermiyorsa, infak etmiyorsa, hiç kimsenin olsun demiyorsa, bütün müşteriler bana gelsin, bütün iyilikler, bütün mal mülkler, bütün dünya ve dünyalıklar benim olsun ama kimsenin olmasın diyorsa, işte bu özellikler la ilahe illallah'ın cennet garantisi olması özelliğini ortadan kaldırıyor. Allah korusun. Dahası var. Yekuluna kavlel enbiya. Bu insanlara bakın ki peygamberler gibi konuşuyorlar. Dinleyin, kulak verin oturduğunuz yerde. Nişanda mı? Olabilir. Ama düğünde de öyle, ya da cenaze ve sonrasında taziyeye gittiniz, başın sağ olsun, hüküm Allah'ın, emir Allah'tan geldi, boyun bükesin ki Allah sana cennet versin mi? O sizden çok daha güzel anlatıyor. Peygamberlerin sözünü söylüyor. Ticaretinde de olabilir, ziraatında da, evliliğinde de, boşanmasında da. Ya da baba olma, anne olma özelliğinde, sabahında, akşamında, tüm zaman ve mekan verimlerinde, o hep konuşunca peygamber gibi konuşabilir, peygamberlerin sözünü söyler bu insanlar ama, ve yâmelûne amelel cebâbira, cebbarların, azgınların, cehennemliklerin, yani kralların yaşantısını yaşar. Bakın evine, eşyalarına, bakın fiyakasına, hayatına, havasına, bakın atına, arabasına, gidişine, gelişine, dükkanına, tezgahına bakın, dükkandaki tezyinatına bakın, hep cebbarlarınki, krallarınki gibidir. Sanki dünya hep onun, sanki o hep dünyanın olacakmış gibi. Sayılan özellikler böyle. Anladığım kadarıyla Türkçe'ye böyle çevirmeye çalıştım. Fakat siz de aynı düşünüyor musunuz? Bir ayet ya da ayetler, bir hadis ya da hadisler karşısında Müslümanın şöyle bir tavrı olmalı değil mi? Acaba bu ayet veya ayetlerden, hadis ya da hadislerden önceki ben ile onları duyan, onları öğrenmeye çalışan ben arasında ne fark olmalı, bunu düşünmeli değil miyiz? Elbette ben öyle inanıyorum. Değilse niye öğreneceğiz de ayet ve hadisleri? Yani bu hadisi ben duydum, anladım, öğrendim, öğrenmeye çalıştım dediğinizde sizde bir değişiklik olmalı değil mi? Siz onun doğrultusunda, onun gölgesinde, onun atmosferinde yeniden bir kez daha hayatınızı kontrol etmeli, muhakeme ve muhasebe etmeli değil misiniz? Tabii bu siz benimle berabersiz ya da hadisi okuyan herkes, ayeti duyan herkes değil mi? Bu açıdan ben sizi bilmem ama kendim şöyle sesli düşüneyim. Aslında inancımı söyleyeyim, siz de aynen ben gibi düşünüyorsunuzdur. Ama şu anda konuşan ben, şu anda düşünen ben pozisyondaymışım gibi ben kendim adıma konuşuyorum. Kimsenin olmadığı bir yerdeyim. Öyle düşünüyorum. Dağ başında, çölün ortasında ya da ormanın içinde, isterseniz bir kayıkla, motoruyla açıldım denizin ortasında, şöyle ıssız, sakin bir yer. Semaya da çıkabilirim. Ya da arzın menfezine doğru 1000, 2000, 3000 metre tabana girmişim, orada yalnızım. Fark etmez. Günün evvelinde, ortasında ya da ahirinde olabilir. Olsun, kendi başımayım Allah'ın huzurunda. Düşünüyorum, bu hadis ne dedi? Bu hadis cennete gitme garantisi ve onun bozulma yollarını anlattı. Acaba ben cennet istiyor muyum ki? Kendi kendime. Kimseye gösteriş derdim yok. Bakmayın siz sesli düşündüğüme. Yani aslında siz de öyle düşünüyorsunuz diye ben cesaret buluyorum. Ben cennet istiyor muyum? Evet, vallahi istiyorum. Billahi istiyorum. Yani istiyoruz. Peki, cennete gitmenin tek yolunun, en azından en asgari yolunun ya da onsuz olmaz bir bölümünün La İlahe illallah'tan geçtiğini biliyor muyum? Evet. Peki söylüyor muyum? La İlahe illallah. Evet, La İlahe illallah. Siz duymasanız da, sesli olmasa da, kimsenin haberi olmasa da La İlahe illallah. Binlerce defa gerektiği kadar La İlahe illallah. Yani Allah'ın istediği biçimde La İlahe illallah. Kelimenin tam anlamıyla La İlahe illallah. Peygamberin öğrettiği gibi tas tamam, işte aynen onunki gibi La İlahe illallah. Başka? Allah'ın benden razı olacağı, bana cennet vereceği bir kelime olarak La İlahe illallah. Ben bunları söylemeye razıyım ve söylerim. Binlerce defa söylemeye razıyım ve Allah'ın izniyle, Allah'tan yardım bekleyerek söylemeye devam edeceğim diye söz veriyorum Allah'a. Buraya kadar tamam. Siz de aynısınız. Onun için Müslümanlar birbiriyle bu noktada kardeş ve ortak. Peki ne dersiniz? Ben sözün orasına gelince boynum bükülmeye başladı. Siz kendiniz düşünün. Ne dersiniz? La yahlutu biha şeyen, acaba benim bu La ilahe illallah'ımı karıştıran, bulandıran, bulaştıran özellikler taşıyor muyum ki? Yani ben acaba La ilahe illallah dediğim halde bende hırsan ale dünya ve cem'an leha ve men'an leha yekulune kavlel enbiya ve ya'melune amelel cebabira var mı ki? Bunu herkes kendisi bilir tabii, Allah'ın huzurunda düşünelim. Dünyaya bir hırs ve ihtiras. Mesela evinizde, iş yerinizde kullandığınız eşyalardan birini yenileseniz ya da bir ikincisini ekleseniz sevinciniz ne kadar? Yeni bir ayet öğrendiniz, daha iyi, farklı, şumullü, yeni bir detayla aynı ayeti yeniden öğrendiniz. Sevinciniz ne kadar acaba? Ya da yeni bir ayet öğrendiniz. Bir hadisle desteklediniz, onu hayatınıza aktardınız, sevinciniz ne kadar acaba? Heyecanınız ne kadar? İnsanlar ayet ve hadislerle, yani Allah ve Resulü ile diyalogdaki huzurlarını, sükunlarını ya da heyecanlarını insanlarla beraberliklerindekiyle ölçünce farklı şeyler çıkıyor mu dersiniz? Başka açıdan düşünün siz. Dünyaya bir hırsınız, ihtirasınız var mı? Mesela dünya plan ve programınızdaki aksaklıklar ya da daha iyi Müslüman olma konusundaki inancınız ve uygulamalar hangisi tıkırında gidiyor dersiniz? Diğeri olduğu kadar mı? Biri olmasa da olduğu kadar mı? Onu siz daha iyi bileceksiniz. Ama ölçüm için peygamberden yardım alıyoruz yine. Söyleyin, cem an leha ve men an leha özelliklerle aranız nasıl? Yani neler topladınız bugüne kadar? Hep dünya mı topluyorsunuz? Hep topladığınızı dünyadan dolayı mı? Hatta öğrendiğiniz ayet ve hadisler sizin dünya ve dünyalık kazanmanız için miydi dersiniz? Hani belki bilimsel çalışma için olabilir, gösteriş için olabilir ya da insanlar öyle bilsinler diye olabilir. Bilmiyorum ben sebebini ama yani boş verdiğiniz şeyler ya da aman olsun dediğiniz şeyler dünya merkezli mi dersiniz? Konuşunca peygamberler gibi konuştuğunuz, hadi diyelim ki mümkün. Yani peygamberlerin sözünü söyler, onlara benzemeye çalışabilirsiniz söz dünyanızda. Peki ya ameliniz, eyleminiz? Söyleyin, mesela sizin işiniz, eviniz, barkınız, amelleriniz şöyle ekrana getirilse, siz peygamberle birlik oturup seyretseniz sizi, peygamber o seyredilen insanın hayatını onaylar mı dersiniz? Yarıdan bir fazlasına geçtiniz mi onay konusunda? Yani Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, İhlas, Felak ve Nas'a kadar bütün surelerle acaba siz o eylem dünyanızın Kur'an ve sünnetle onaylandığını evet diyebiliyor musunuz? Değilse hadi yeniden başlayalım. Bu özelliklersiz, bunlar olmadan yani karışık, bulanık, buruşuk ya da benzeri bir negatif özelliği taşımadan La ilahe illallah demeye ve bununla cennet garantilemeye. Bir hadis daha ikram edelim birbirimize. Gereğince amel etmek ve sonunda o hadisin sahibiyle cennette beraber olmak, Allah'ın huzurunda onu görenlerden olmak ümidiyle. Bu hadis Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer alıyor. Ahmet bin Hanbel. 30 binden fazla hadis toplayan bir alim. Demek ki o insanlar, peygamber dönemine daha yakın bu insanlar, hadisleri toplayıp bize intikal ettiren bu insanlar, bizden böyle bu açıdan farklılar. Ahmet bin Hanbel, bu 30 binden fazla hadis topladığı kitabını peygamberimizden bize rivayet eden sahabeye göre sıralamış. Ondan dolayı adına müsned diyoruz. Yani Hazreti Ali Efendimiz'den gelenler, Übey bin Ka'ab'dan gelenler ya da Ebu Musel Eş'ari'den gelenler ya da Abdullah bin Mesud ya da Abdullah bin Abbas'ın bize rivayet ettikleri diye bölüm bölüm yerleştirmiş. İşte şimdi size duyurmaya çalışacağım, yani birlikte duysak diye gündemde tutmaya çalışacağım hadis, Abdullah İbni Mesud bölümünde yer alıyor. 1. cilt 407-408 3870. hadis. Tarık bin Şihab anlatıyor. Abdullah bin Mesud'un yakın arkadaşı. Sahabeden olduğu rivayet edilen bu zat, İbni Mesud'la birlikte. Der ki, künne inde Abdillah culusen. Biz Abdullah bin Mesud'un yanında oturuyorduk. Fecae raculun, bir adam çıka geldi. Dedi ki fekale, kad uqimetis salah. Haberiniz olsun, namaza başladılar. Olayın devamından öğreniyoruz. İbni Mesud ve yanında arkadaşları mescidin hemen yakınında bir yerde oturuyorlar. Oturulacak bir yerleri var onların ki namazdan sonra da oraya girip oturduklarını göreceğiz biraz sonra. Hatta bir başka özelliği bu yerin, İbni Mesud'un evinin de yanı başı hemen. Çünkü İbni Mesud namazdan çıktıktan sonra evine girecek, sonra bunların yanına tekrar dönecek. Öyle olunca siz gözünüzde yeniden canlandırın. Şöyle bir mescit var, yanında insanların oturup sohbet ettikleri bir yer var, şöyle bir başka yanında da İbni Mesud'un evi var. İşte orada Tarık bin Şihab ve arkadaşları İbni Mesud'la beraber otururlarken bir adam yanlarına aceleyle gelip diyor ki, dikkat edin, haberiniz olsun, namaza başladılar. Yani belki ezanı duymamışlar ya da belki ezandan sonra sünneti orada kılmışlar ya da bir başka ihtimal var, bilmiyorum onları, ama o adam kâmet edildiğini ve namaza başladıklarını haber veriyor. Bunun üzerine hemen fekâme, İbni Mesud kalkıyor ve kumna ma'ah, biz de onunla beraber kalktık diyor Tarık bin Şihab. Ne dersiniz? Siz namazı nerede kılıyorsunuz? Siz namazı ezansız, mescitsiz ve imamsız kılanlardan mısınız denilse sizi anlatmaya yeter mi? Yani bir başka açıdan değerlendirin. Ezan, imam ve mescit bizim için değil mi? Kim gidecek oraya? Neden ezansız, mescitsiz ve imamsız namaz kılmaya devam ediyoruz dersiniz? Yani camide, cemaatla, kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla, namaz kılanlarla beraber namaz kılmak, işte bu hadisin bize önerdiği namaz modellerinden biri değil mi? Kendi başımıza, kendi kendimize, şöyle tezgahın bir kenarında ya da mutfakta işimiz bitti bitecekken çaresiz, hemen ezana 5 dakika kala evin herhangi bir yerinde ya da aman çaresizim, başka çarem kalmadı, dur bakalım ikindiye yetiştiririm inşallah derken, işte bir zaman bir mekanda kılınan namazlar mı? Onları bilmem. Ama ezan okununca bize davetiye, kâmet bize özel haberdir. Namaza başladılar denildi mi? Kalkılmalı elbette. Bir arkadaşım anlatıyor. Din adına, diyanet adına, Allah ve peygamber adına konuşuyordum diyor. Derken evin hemen karşısında yer alan, yani sokağın bir tarafında evleri, bir tarafında da, yani bulunduğu ev, bir tarafında da mescit. Ezan başladı, benim konu öylece kaldı ve dinleyenlerin hepsi Bismillah deyip ayağa kalktılar mescide diyor. Güya din anlatan bendim, Allah peygamber söyleyen bendim, ilk teşebbüs eden ben olmam gerekirken, onlar gidince ayrılacağını da ayağa kalkınca, ben de çaresiz onlara uydum ve birlikte gittik. Tabii kalbim ayrı bir itminan, gönlüm ayrı bir huzur dolmuştu diyor. İçimdeki o burukluğun yanında. Evet, camide, mescitte kılınacak namazlardan söz ediyoruz. Ne yapmış İbni Mesud? Fekâme, kalkmış. Ve kumnâ me'ah, onunla beraber olanlar da birlikte kalkmışlar. Felemmâ dehallel mescide, beraberce mescide girmişler. Ra'aynen nâse rükû'an fî mukaddemil mescid. Bir de bakmışlar ki, insanlar, onlardan önce mescide girenler, mescidin önde, ön saflarda, önde saf tutmuşlar. Belki bir, belki iki saf gibi, üç saf, neyse, yani ön tarafta, mescidin ön tarafında, arada bir boşluk var kapıya kadar, rükûdalar. Yani kıyam bitmiş, tekbir bitmiş, kıyam bitmiş, kıraat bitmiş, rükûya gitmişler. Bunun üzerine fekebbara, İbni Mesud hemen orada tekbir alır ve rakaa, rükû eder. Yani kapıdan girer girmez bakmışlar ki cemaat rükûda, hemen İbni Mesud da oracıkta tekbir alıyor ve rükûa eğiliyor. Yani safa gitmek için daha belki 5-10 adım, 20 adım yürümesi gereken bir yerde. Tarık bin Şahab diyor ki, ve rakâna sümme meşeyne. Biz de rükûya gittik, sonra rükûda olarak, yani iki büktüm, yürüdük ta safa doğru. Sözün burasında hemen hatırlatalım. Ben öyle bilmiyordum demeyin. Yani senin de bildiğin şöyle miydi? Camiye girdiniz, cemaat rükûya gitmişler. Siz de hemen kapının oracığında, kapının eşiğinde rükûya gitmiyordunuz. Hatta koşmanız da yasak bilerek, gayet vakur, sakin ama biraz hızlı adımlarla, gürültü yapmadan, patırtı eylemeden, cemaatin kalbini meşgul etmeden siz de safa varıyorsunuz. Nerede bulmuşsanız cemaati, namazın neresindelerse siz de oradan başlıyorsunuz. Öyle öğrenmiştiniz değil mi? Tamam, öyle de mümkün. Çünkü aleyhissalatü vesselam hatta koşan birini engelliyor da. Yok, koşmayacaksın diye. Peki hangisi doğru? Sen hangisini öğrendin, yapıyorsun? O doğru zaten ama ötekinin de doğruluğunu öğrendin şimdi. Yani bunu bilip öğrenenler ötekini de yeni duydular. Öyle de mümkün. Onu yapıp bilenler bunu da yeni duydular. Böylesi de mümkün. İşte rükûya eğiliyorlar ve rükû halinde eğilerek doğru safa yanaşıyorlar. Yani Allah'ın huzurundalar ve öylece yürüyorlar. Ve sana'na mislellezi sana'a diyor Tarık bin Şahap. O nasıl yaptıysa biz de benzerini yaptık. Yani o tekbir aldıysa biz de aldık. O rükû etti biz de ettik. O yürüdü biz de yürüdük. O safa katıldı biz de katıldık. Çünkü yanlarındaki bu işi yapan örnek aldıkları adam Abdullah İbni Mesud ve sahabenin büyüklerinden. Yani onu kopya etmeyecekler de kime edecekler? Olsun be, sen öyle diyebilirsin ama ben bildiğimi yaparım demeleri gerekmez ki. Onu galiba biz yapıyoruz öyle. Yani babamızdan öğrendiğimiz bir model varsa, ayetle hadisle deseler biz yine o modele devam ederiz herhalde. Öyle değil. Peygamberin sahabesi yanlarında onu kopya etmeyecekler, nasıl eyleyecekler yani? Biz peygamberle beraber olan, onunla birlik büyüyen, yani sahabe dediğimiz, bir başka açıdan değerlendirelim durumlarını, Kur'an'ın gelişini gören, Cebrail'in peygambere Kur'an getirdiği dönemde yaşayan, peygamberle diz dize, göz göze, karşı karşıya, aynı safta oturmuş, aynı ortamı paylaşmış, aynı savaşlara katılmış insanlardan biri olarak, mesela Abdullah İbni Mesud'u dinlemeyecekler, onu taklit etmeyecekler de, ne dersiniz? Kendi bildiklerine mi gitsinler? Mesela şahsen şimdi bir sahabe olsa yemek yerken ya da giyinirken ya da otururken ya da kalkarken namazında, niyazında nasıl davranırsa ben de öylece davranmak zorunda değil miyim? Mesela aklıma geldi, kafamdaki belki yıllardır net çözülmeyen problemlerden biri. Abdullah İbni Abbas Hazretleri peygamberle birlikte bir gece namazında önce sol tarafına duruyor, çocuk daha peygamberimizin. Peygamberimiz kulağından tutuyor, sağ tarafına geçiriyor ve hizasında tutuyor. Yani bir adım, yarım adım, üç parmak, beş parmak gerisinde değil, hizasında. Acaba imamın yanında duran bir kişi onun hizasında mı durur, biraz arkasında mı konusunu bir sahabe olsa da soru versem ya da işte öyle. Peki ne dersiniz? Namazdasınız, yalnızsınız, dükkandasınız, birisi geldi, bir arkadaşınız ya da bir Müslüman girer girmez içeriye selam verdi. Selamun aleyküm. Ne yapacaksınız namazda? Bir selam alma şekliniz var mı elinizle, işaretle filan? Yoksa işte öyle selam kalacak mı namazdan sonraya kadar? Onları sahabe nasıl uygularsa diye merak etmemiz gerekir elbette. Derken femerra raculun yusiyah. Namazı kılıyorlar. Bir adam alelacele, biraz da çarçabuk geliyor yanlarına. Diyor ki fekale, aleykesselam ya Ebu Abdurrahman. Ey Abdullah İbni Mesud, Ebu Abdurrahman'ın künyesi. Sadece ama sadece sana selam olsun, Allah'ın selamı sadece senin olsun diye bir özel selam veriyor. Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud, sadakallahu ve rasulü. Ya da devamından öğreniyoruz, sadakallahu ve bellagat rusulü diyor. Yani olayın gelişinden anladığım kadarıyla Allah Allah, meğer Allah doğruyu söylemiş, meğer Allah ve Resulü doğruyu söylemiş, peygamberler de hak ve hakikati tebliğ etmişler, meğer ne kadar güzel, ne kadar yerinde söylemişler diye önceden öğrendiği bir gerçeği hatırlıyor ve kendi kendine böyle cevap veriyor. Sadakallahu ve Resuluhu ve sadakallahu ve ballagat Resuluhu. Felemma salleyna. Yani adam selam veriyor ama selamını almıyor doğru dürüst. Bizim bildiğimiz gibi aleyküm selam demiyor, aleyke selam demiyor ya da aleyküm selam ve rahmetullah demiyor. Ya işte böyle Allahu Ekber. Meğer Allah ne kadar güzel söylemiş anlamına. Allah doğru ve doğrulanası söz söylemiş. Peygamberler de öyle. Onlar bize bunu ulaştırmışlar şeklinde bir cevap veriyor. Felemma salleyna. Namaz kıldıktan ve racana, yerimize döndükten sonra dehale ila ehlihi, o İbni Mesud evine döndü. Celesna, biz de o eski yerimizde oturduk diyor Tarık bin Şahap. Oturduk da olayın etkisinden kurtulamamıştık dercesine fakale ba'duna li ba'din, birbirimize şöyle demeye başladık. Ema semi'tum raddehu ala racul sadakallahu ve ballagat rusulü. Ne dersiniz, duydunuz mu o adama? Sadakallahu ve ballagat rusulü, meğer Allah güzel söylemiş, doğru ve doğrulanan söz söylemiş, elçileri de peygamberler de bunu böylece bize iletmişler dediğini, adama böylece cevap verdiğini, selamını böyle aldığını duydunuz mu? Eyyüküm yeselu, ne dersiniz, kim bunu ona sorar? Yani bu nasıl selam alış, bu nasıl iş, ilk defa duyuyoruz, bunu öğrenmemiz gerekir değil mi anlamına? Konuyu birbirleri arasında muhasebe ederek diyorlar ki kim sorsun bunu ona, soralım da öğrenelim. Edep ve terbiye örneği, nezaket örneği tabi. Hem sorumluluk hem terbiye. Fakale Tarık, Tarık diyor ki ene es'alu, ben onu ona sorayım. Fese'elehu hine haraca. Nitekim o yanlarına çıkınca, evden yanlarına gelince onu ona sordu. Yani sanki dediler ki ey Ebu Abdurrahman, ne dersin? Adam geldi sana böyle selam verdi, sen de ona böyle cevap verdin. Bu neyin nesidir? Biz bunu öğrenmek istiyoruz dercesine konuyu ona açtılar. Bunun üzerine فَذَكَرَا عَنِ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Mesud da aleyhissalatü vesselam'dan şu hatırlatmayı yaptı. Yani daha önce aleyhissalatü vesselam demiş ki, aleyhissalatü vesselamın bu dediğini İbn-i Mesud biliyor ki orada böyle cevap vermiş. Aleyhissalatü vesselamın sözü. İnne beyne yedeysa. Kıyamet koparan işlerden kimileri de şunlardır. Teslim el khassa ve fuşuv ve ticara. Hatta tu'in el mar'atu zevceha ale ticara. Ve kat'al erham ve şehadete zûr. Ve kitmane şehadetil hak ve zuhural kalem. Kimi hadis tercümelerinde görürsünüz. Şunlar kıyamet alametleridir, şunlar olmadan kıyamet kopmaz gibi. Onların bir kalıp söz halinde Türkçe'ye yerleştiğini biliyorsunuz. Ama galiba şöyle tercüme etsek, Türkçe'ye şöyle çevirsek daha etkili, daha kalıcı olsa gerek. Eğer şunlar varsa, eğer bunlar yapılmışsa, eğer şunlar gerçekleşmişse başınıza kıyameti koparır. Yani ey insanlar, başınıza kıyamet koparacak olaylar şunlardır. Bu ne zaman mı? Yapılınca kıyamet koparılır. İnne beyne yedeysa, kıyamet kopmasından önce şunlar vardır. Yani şunlar kıyameti koparır. Teslim el khassa, özel selamlar. Özelleşen selamlar, özele selamlar, özele özelleşmiş selamlar. Ahmet abi, selamun aleyküm. Güzel, Ahmet abisine selam versin adam. Ama yanında 100 kişi, 50 kişi, 5 kişi, 3 kişi daha varsa, sadece abisine selam veriyorsa, özel selam. Şöyle bir düğün, bir dernek ortamında, kenara çekilmiş bir hocaefendi, yanında 3-5 kişi, beyefendi geliyor sadece selamünaleyküm hocam nasılsın diyorsa galiba özel selam özele selamdır. Parasından dolayı, konumundan dolayı, statüsünden dolayı, makam ve mevkiinden dolayı herkese değil sadece ona verilen selamlar düşünün. Var mı çevrenizde? Bilirsiniz siz. Kimilerine candan, kimilerine yürekten, kimilerine damardan selamlar, kimilerine de dilden. Dudak ucundan, dil ucundan, şöyle ağızdan acıcık boğaza bile varmayan selamlar ya da eklemeler, hal hatır sormalar, yani bütün gönlün, benliğin, her şeyin açıldığı selamlar ya da tersine olanlar. Söyleyin, mahallenizdeki tüm komşularınızla aynı mı selamlaşıyorsunuz? yoksa? Ama o namaza hiç geldiğini görmedim ya da onun hiç oruç tuttuğunu duymadım ya da onun namus ve iffet duygusu hiç yok, helal haram derdine hiç düştüğünü görmedim. Ondan dolayı elbette onunla farklı, diğerleriyle farklı selamlaşıyoruz diyorsan ayrı. Ama değilse özel selam, özelleşen selamlar, özele selamlar başınıza kıyamet koparırmış. Bilesiniz ha. 2. Ve fuşu ve ticara. Ticaretin yaygınlaşması. Hatta tu'inel mer'atu zevceha ale ticara. O kadar yaygın, o kadar yaygın hale gelecek ki kadın kocasının sağ kolu olacak ticarette. Yani onsuz olmaz bir parçası. Ne var ki diyebilirsiniz. Şimdi ticaret yapmasın mı kadınlar, o anlama geliyor mu? Öyle demek istemedim. Zaten bunu demeye hakkım da yok herhalde. Ama erkek ticareti o kadar kafaya takıyor ki karısından beklediği sadece ticari hayatının yardımcısı olması. Söyleyin, o ailenin, o erkeğin ve o kadının kıyameti kopmaz mı o zaman? Başına kıyamet koparmaz mı bu iş? Ne var ki değil mi? Birisi dönerin başında, diğeri paket servisinde. İdare ediyorlar yani. Ya da birisi gelen gidenden adres almaya, telefon almaya yetkili, diğeri sözleşmeye yetkili. Hani karı koca idare ediyorlar. Veya birisi imam olduğu halde yeni bir dükkan açıyor. İşte ne yapalım, kıt kanaat fani dünyada 3-5 kuruş almak için öğlen ikindin namaza gittiği zaman da hanımı bakıveriyor dükkandaki işlerine ya. Ne yapsın, onsuz olmaz ya. Ya da siz başka örnekler bulabilirsiniz. Birisi bilgisayarla test hazırlayacak ortama gelmişse karısı ona yardımcı oluverecektir. Ne yapsın ki yani? Bilemem hangi ortam nedir ama insanlar eğer ticareti kafaya taktılar da para kazanma sevdasına karılarını da kendilerinin tek yardımcısı haline getiriyorlarsa bu hadisten anladığım o ki başlarına kıyameti koparır bu iş. Peki kadın ticaret yapsın mı? Onu anlatmıyorum. Ya da babasından intikal eden malı satmak konusunda kadının yetkisini elinden mi aldım ben bu hadiste? Haşa. Onu da İslam yetki olarak tanıyor kadına. Bunu da İslam tehdit olarak haber veriyor kadına. Yani siz bilirsiniz diye veya erkeğe. Öyle olunca ben genel kural olarak söylemeye devam edeyim. Yani bir insan eğer ticareti kafaya takar, bütün hayatı ticaret olur, ticaretinden dolayı bakaraya zaman ayıramaz, ticaretinden dolayı çocuklarını eğitemez, ticaretinden dolayı hanımının gönlüne demez, ticaretinden dolayı peygamberle buluşamaz, Allah'la görüşemez, camiye gidemez, mescidi bulamazsa ve bu ticaretine üstelik de bir de karısını yardımcı bilir, yani onsuz olmaz makamda onu tutar, sağ kolu gibi onu da kullanırsa, işte o zaman başlarına kıyamet kopar korkarım. Biraz uç bir örnek, çok sivri bir örnek vereyim. Yani işin önemini anlatmak için. Bir adam dünyada 2-3 adet ancak yapılmış özel el emeği bir arabaya sahip olsa, bir de köşkü olsa ki dünyada eşi benzeri yok. Ama bu arabanın bir hastalığı var, günlük bir saat çalışması gerekiyor mutlaka. Adam ondan dolayı köşküne, o kaşanesine özel pist yaptırmış, bir saat orada arabasını kullanıyor. Ama insan bu ya, hayat bu ya, dünya bu ya, işi çıkmış acil ve mutlaka o köşkten, o saraydan ayrılmak zorunda. Bir ay yok orada ama arabası bozulmasın. Özelliğini kaybetmesin, bir ay yine çalışsın o araba, bir de o köşkün her tarafı özel sinyaller, özel işaretler, özel koruma biçimleriyle donatılmış ya, bunların da şarteli günde 2 defa bir sabah bir akşam açılıp kapansın. Bunun için bir kadın istiyorum. Sadece benim köşküme kadın girip çıkabilir, benim arabamı ancak kadın kullanabilir dese. Ekmek parası derdine olanları tenzih ediyorum. Onlar kenara. Namus ve iffet duygusuyla çaresizliğinden dolayı ekmek parası derdine çalışanlar, onları anlatmak istemiyorum ben. Ama Kim kime verir efendim? Bir ay çalıştıracaksın arabayı, bir de bir ay girip şarteli açıp kapatacaksın. 5 milyar verecekmiş bu zengin. Hadi ben yapsam diyenler, kocaları ve karılarıyla sıraya girenler. Ne dersiniz? Kimin hizmetine kimi takdim ettiklerini düşünmüyorlar mı? Para kazanma hırsı insanı bu hale getirirse, başlarına kıyamet kopar diye korkuyorum. Fakat al-erham, rahimler kesilirse, rahimlerin kesilmesini önce iki ana başlıkta değerlendirelim. 1. Rahim, çocuğun olma yeri, çocuk doğma yeri ya, çocuğun oluşma yeri ya, bunun kesilmesi demek, kadının kısırlaştırılması veya doğum kontrolüyle doğumunun önlenmesi demektir. Ya da ikinci bir anlamıyla, evlenmenin önüne geçilmek ve böylece rahimler kapatılsın, kesilsin, işi bitirilsin anlamına gelir. Yani evlenme çağında, evlenme ortamında, evlenme durumunda olan kadınlar, dolayısıyla erkekler tabi, evlenmelerine engeller nedeniyle doğuma engel olunuyorsa, başlarına kıyamet kopar o insanların. Bir başka açıdan değerlendirince, kat alerham, sıla-i rahim kesilmesi demek ki, insanların akrabalık bağlarıyla beraberliğini biliyoruz, bu ortadan kalkarsa, yani akrabalar birbirlerini görmez, akrabalık bağları koparılırsa. Peki ne dersiniz bu konuda? Çocuklar akrabalarını bilirler mi? En bilenler dayı ve teyzelerini mi biliyor yoksa amca ve halalar sırada yok mu yine? Hani babaanneler unutulmuş, bazen anneanneler mi konuşulur arada bir? Yok, onu anlatmıyorum. Bir taraf adına söylemiyorum bunu. Ama akrabalık bağları. İsterseniz hatırlatmış olalım birbirimize. Siz bana, ben size. Hadi bugünden itibaren bir akraba bağları kuvvetlendirmeye, akraba bağını bağlamaya çalışalım isterseniz. Hiç gitmediğiniz, görmediğiniz akrabalar ziyarete başlayalım. Dördüncüsü, ve şehadete zûr, yalana şehadet. Beşinciyle beraber değerlendirelim isterseniz, ve kitmane şehadetil hak. Buradaki yalancılık, yalancı şahitliği değil öyle olunca, anladığım kadarıyla. Yani, yalana şehadet demek, hakkın şehadetinin gizlenmesi demek, insanlar görüntü olarak ya hakkı görüntülerler, ya yalanı görüntülerler. Söyleyin, giyim kuşamınızla, dostluğunuz, düşmanlığınızla, evet ve hayırlarınızla, tamam ve devamlarınızla, baba olma özelliğinizle, anne olma özelliğinizle, koca ve karı olma özelliğinizle, komşu olma özelliğinizle siz hakkın görüntüsü müsünüz yoksa batılın, yalanın görüntüsü müsünüz? Bir başka açıdan soralım aynı soruları. Yani siz hakkın görüntüsü olmayı kamufle ediyor, gizliyor, ortadan kaldırıyor da yalanı mı görüntü olarak ortaya koyuyorsunuz? Mesela dükkanınızdaki hareketiniz, evinizde, mutfağınızdaki yaşantınız ya da eğitim anlayışınız, dostluk anlayışınız, gününüz ve geceniz, sabah ve akşamınız yalanın şehadeti mi, hakkın şehadetinin gizlenmesi mi yani? Yoksa diğeri mi? Eğer yalana şehadet, bir de hakkın şehadetin gizlenmesi ise korkun, dikkat edin, kıyametiniz kopar, başınıza kıyamet kopar demektir. Son madde ve zuhur al kalem, bir de kalemler açığa çıkarsa. Kalem yazmak yani. İlk gelen ayetlerde karşımıza çıkıyor. Evet, kalem kullanılmalı ve yazılar olmalı hayatta. Ama bu çala kalem ortaya çıkmışsa, her önüne gelen yazıyorsa, ya da yazmış olmak için yazılıyorsa, ki biliyoruz Türkiye'de yüzlerce, binlerce yazılan var ki sadece dosyalara konmak için yazılır. Ne yazan okur, ne yazılan okunur. İşte böyle yazılar çoğalmış, açığa çıkmışsa, işte o zaman da insanlar başlarına kıyamet kopacağını bilsinler. Tekrar özetliyor ve sözü bitiriyorum inşallah. Tarık bin Şihab'dan diyor ki, Abdullah İbni Mesud'la beraber oturuyorduk. Bir adam haber verdi namaza başladılar diye. Beraber kalktık, Mescide girdik, baktık ki insanlar rükuda, hemen biz de orada tekbir alıp rükû ettik, yürüdük, safa katıldık. Namazdan sonra bir adam alelacele gelip İbni Mesud'a sadece ona özel selam verdi. O da canı sıkılmış bir vaziyette. Meğer peygamber doğruyu söylemiş, Allah doğruyu söylemiş, peygamberler güzel haber vermiş bunları bize. Meğer peygamberim önceden bunu haber vermişti zaten şeklinde bir cevap vermiş. Namazdan sonra o birlikte oturdukları arkadaşları konuyu aralarında tartışıp bunu soralım. Nedir acaba bunun adı ne, aslı ne, nereden kaynaklanıyor deyince İbni Mesud peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şu haberi veriyor. Şu aşağıda sayılanlar eğer yaşarsanız başınıza kıyameti koparır. Özel ve özelleşen selamlar. Ticaretin yaygınlaşması, hatta öyle yaygınlaşacak ki kadın kocasının vazgeçilmez unsuru yardımcısı. Rahimlerin kesilmesi, çocukların oluşumuna engel olmak ya da akrabalık bağlarını koparmak. Yalana şehadet, hak şehadetin gizlenmesi, bir de kalemlerin ortaya çıkması. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.